Ayrım 27, sayfa 267. Baron İstilası, Timur Soykan. Maximilian Rivkin'in dünyası. Comanchero çetesinin Türkiye'de konumlanmış liderinin en önemli ilişkilerinden biri Maximilian Rivkin'di. Sırp asıllı İsveç vatandaşıydı. Suç ortaklarıyla buluşmak için çok sık İstanbul seyahatleri yapıyordu. Çoğunlukla Balkan ve İskandinav ülkelerinden gelen kişilerle buluşuyordu. Uyuşturucu komisyoncusu olan Rivkin, Avustralyalı suçlularıyla sıkı bağlantılar kurmuştu. Hakan Ayık'la işbirliği yaparak geniş pazarlar için iletişim kanalları sağlıyordu. Anon'daki takma ismi metamfetamin pişirmeye atıfla Ice Chef'ti. Programda kullanıcı adı ise Microsoft'tu. Anon'daki mesajları onun uyuşturucu trafiğindeki önemini ortaya koymuştu. Latin Amerika'dan Avrupa ve Avustralya'ya kokain sevkiyatları yapmıştı. Ayrıca Avrupa'dan Avustralya'ya kokain kaçakçılığı organizasyonlarında yer almıştı. Kasım 2020'deki mesajlarında Güney Kore'deki ortağı ile Japonya üzerinden Avustralya'ya konserve ton balığı içinde gizlenmiş kokain göndermişlerdi. Nisan 2021'deki mesajlarda ise Avrupa'da metamfetamin üretip Avustralya'ya göndermek için ortakları ile tartışıyordu. Aynı dönemde dizel tanklarında 500 kilo kokain gizlenmiş bir yelkenli tekneyi Avustralya'ya sokmaya çalışıyordu. Hollandalı Türk Akrep Necmi. Avustralya karteli ile Avrupa'nın bağlantısını sağlayan bir Türk de anon mesajlarıyla deşifre oluyordu. Necmi Şaki Hollanda'da doğmuştu. Bu ülkede uyuşturucuların dağıtımını ve yüksek miktarda üretimini düzenliyordu. Çoğunlukla Dubai'de yaşıyor ancak sık sık Türkiye'ye geliyordu. Hollanda'daki bir sevkiyatı yakalandıktan sonra Dubai'den iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ve Türkiye'ye geçti. Bir iddiaya göre büyük rüşvet karşılığı Türkiye kapısı ona açılmıştı. Dünyanın aradığı suçlu yasa dışı şekilde ülkeye sokulmuştu. Avrupa'dan Avustralya'ya uyuşturucu transferinde Comanchero çetesiyle işbirliği yapıyordu. Anon'da Scorpion kod adını kullanan Necmi Şaki, daha önce Veyda isimli operasyonda deşifre olmuş ancak yakalanamamıştı. Şiddet Generali Alp Öztürk. Truva Atı Kalkanı veya Avustralya polisinin verdiği isimle Ironside operasyonunda Comanchero çetesinde tespit edilenlerden biri Hasan Topal'dı. Daha sonra mahkeme kararıyla ismini değiştirmiş ve Alp Öztürk adını almıştı. Avustralya'ya göç eden bir Türk ailenin oğlu olan Alp Öztürk bu ülkede çok sayıda şiddet olayına karışmıştı. O da Hakan Ayık'ın açtığı yolda ilerleyerek Türkiye'ye gelmişti. Anom Enterprise programının suç dünyasında yaygınlaşmasında önemli rolü olmuştu. Özellikle Avustralya'daki suç ortaklarının bu programı kullanmasını sağlamıştı. Anom da The General takma ismini kullanıyordu. Programdaki kullanıcı adı da aynıydı. Mart 2021'deki anon mesajında Hakan Ayık için şiddet eylemleri gerçekleştirmeye hazır olduğunu yazmıştı. Nisan 2021'de Sydney merkezli suç örgütleriyle uyuşturucu kaçakçılığı için temas kurmuştu. Anon iletişimini ise suç faaliyetlerine göre gruplara ayırmıştı. Comancheroların uyuşturucu kaçakçılığı ve rakip çetelerle savaşı için farklı grupları vardı. Ayrıca uyuşturucu borcu tahsilatı, silah kaçakçılığı ve gasp gibi faaliyetleri için farklı gruplar oluşturmuştu. Anon mesajlarında uyuşturucu ve nakit depolama yerleri dağıtımlarını deşifre etmişti. Anon cihazlarını ise güvenilir arkadaşları ya da aile üyelerini kullanarak dağıtıyordu. Avustralya Sydney'de hava yolunu kullanan kargo paketleriyle uyuşturucu sevkiyatları yapmıştı. Polonya'dan Avustralya'ya 50 kilo ketamin bulunan paketleri uluslararası kargo şirketiyle düzenli olarak yollamayı planlamıştı. İstanbul-Sydney hattındaki Jimmy. Anon mesajlarında Dragon ve Jimbo kod adlarını kullanan kişi Jimmy Avaycan'dı. Mesajlardan ve uçuş bilgilerinden çok sık Türkiye'den Avustralya'ya seyahat ettiği anlaşılmıştı. Avustralya'da yaşarken Alp Öztürk'e, yani Hasan Topal'a, uyuşturucu satın almak ve taşımak için yardım ediyordu. Bu suçtan tutuklanmıştı. Bir başka mesaj grubunda ise Alp Öztürk'e iki silah göndermeyi organize etmişti. Mayıs 2021'de Hakan Arif Tavukçu ve Alp Öztürk ile 25 kilo Asya metamfetaminini Avustralya'ya sevk etmek için çalışıyorlardı. Yine Mayıs 2021'de metamfetaminin pişirilmesi konusunda bilgileri çeteye aktarıyordu. Bir yazışmada Alp Öztürk ona kokaini toz formunda değil, tuğla formunda olmasını yazıyordu. Bahattin Ferhan'ın fayans işleri. Hakan Ayık'ın güvenli zannettiği, ancak FBI ve Avustralya polisinin harfi harfine takip ettiği mesajlarında 2021 yılındaki önemli bir sevkiyat vardı. Quantum Fayans Limited şirketi İtalya'dan Sydney'e fayans ithal ediyordu. Fayansların arasına gizlenmiş 600 kilo kokain vardı. Hakan Ayık'ın bu sevkiyat için temaslı olduğu kişi Bahattin Ferhan'dı. Bahattin Ferhan gemide ve limanda konteynerlerin durumu hakkında sürekli Hakan Ayık'a bilgi veriyordu. Limandaki muhbirlerinden aldığı konteyner inceleme bilgilerini de ulaştırmıştı. Bu sırada organizasyonda Hakan Ayık'ın kuzeni Erkan Yusuf Doğan da vardı. Bahattin Ferhan, Hakan Ayık'ın sevkiyatlarında konteyner tespit ve gizleme yöntemleri konusunda sürekli bilgiler sağlamıştı. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir ortağıyla helisel dişlileri içine gizlenmiş 140 kilo metamfetamini Avustralya'ya sevk etmişti. Bu sevkiyata Hakan Ayık da ortaktı. Sadece şoför değil, organizatör. Anon mesajlarını inceleyen polisler Hakan Ayık'ın en yakınındaki adamın Hakan Kara olduğunu anlamıştı. Aynı zamanda onun şoförüydü. Anon yazışmalarında uyuşturucu sevkiyatları ile ilgili onun numarası veriliyor ve sorunları çözmesi isteniyordu. Para aklama faaliyetlerinde de çok etkindi. Küresel operasyon başlıyor. Truva atı 2019'da suç örgütlerine sızmıştı. Operasyon ise 7 Haziran 2021'de başladı. Daha önce benzeri görülmemiş 16 ülkeyi kapsayan küresel bir operasyondu. Avustralya operasyonun ilk başladığı ülke oldu. 300 adrese yapılan baskınlarda 3.7 ton uyuşturucu ele geçirildi. Motosiklet çetelerinin üyelerinin de olduğu 224 kişi tutuklandı. Çetelerin cephanelikleri de ele geçirilmişti. Avustralya Başbakanı Scott Morrison basın açıklaması yapmış ve tüm dünyada suç örgütlerine büyük darbe indirildiğini söylemişti. Çok sayıda cinayet planının ortaya çıkarıldığını ve onlarca kişinin hayatının kurtarıldığını anlatmıştı. Operasyona Avrupa'nın ortak polis teşkilatı Europol de destek vermişti. Operasyonun yapıldığı 16 ülke şöyleydi. Avustralya, Avusturya, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Macaristan, Litvanya, Yeni Zelanda, Hollanda, Norveç, İsveç, İngiltere, İskoçya ve ABD. Avustralya'da başbakan açıklama yaparken diğer ülkeler gece karanlığındaydı. Güvenlik güçleri basın açıklaması yapmak için sabahı bekliyordu. Almanya'da 60, İsveç'te 75, Hollanda'da 49 kişi tutuklanmıştı. Operasyonla ilgili küresel sayıları ise Europol açıkladı. 16 ülkede 700'den fazla adrese baskın yapıldı, 800'den fazla suç örgütü üyesi tutuklandı, 8 tondan fazla kokain, 22 ton esrar ve kenevir reçinesi, 2 ton eroin, 6 ton sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal, 250 ateşli silah ele geçirildi. 55 lüks araca ve 48 milyon dolar üzerinde paraya el konuldu. Europol açıklamasında EncroChat ve SkyECC şifreli sistemlerine sızılmasından sonra anom tuzağı sayesinde paha biçilmez bilgilere ulaşıldığı anlatıldı. Artık 300'den fazla suç örgütünün liderleri, üyeleri, uyuşturucu güzergahları ile kamu kurumlarındaki bağlantıları deşifre olmuştu. Bu istihbarat bilgileri yeni pek çok operasyonun önünü açacaktı. Ancak bu noktada çok ama çok önemli bir soru duruyor. Türkiye neden küresel operasyonda yoktu? Anon kaynaklı operasyonlarda ana hedef Avustralya karteliydi ve bu çetenin yöneticilerinin büyük kısmı Türkiye'de bulunuyordu. Hatta asıl hedef olan Comanchero çetesinin liderleri Hakan Ayık, Duax Engakuru İstanbul'da olduğu için yakalanamamıştı. Neden Türkiye bu küresel operasyona dahil olmadı? Anom ile elde edilen bilgiler Türkiye'ye verilmedi mi? AKP iktidarı dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu bilgileri neden istemedi? Bu bilgiler FBI ya da Avustralya tarafından Türkiye'ye verildiyse çok daha vahim bir soru doğuyor. İstanbul'un göbeğindeki bir otelden dünyanın dört bir yanına uyuşturucu sevkiyatlarını yöneten çeteye yıllarca neden operasyon yapılmadı? Üstelik kısa süre içinde anom ile elde edilen bilgiler dünya medyasına verilmişti. Artık Türkiye'deki Avustralya karteli herkesin bildiği ama nedense dokunulmayan bir gerçekti. Avustralya medyası Ironside operasyonu başlamadan önce önemli bilgilere sahipti. İstanbul Şişli'deki King Cross Oteli'nin Comanchero çetesinin üssü olduğunu biliyorlardı. 7 Haziran 2021'deki uluslararası operasyondan aylar önce bir grup gazeteci Hakan Ayı otelde görüntülemenin planlarını yapıyordu. Avustralya medyasından The Age, The Sydney Morning Herald ve 60 Minutes bu haberi ortak hazırlayacaktı. Avustralya polisi onları Hakan Ayık'ın silahlı ve tehlikeli olduğu, çok sayıda korumasının bulunduğu konusunda uyarmıştı. Hakan Ayık'ın estetik ameliyatlarla görünüşünü değiştirdiği düşünülüyordu. Yazdıkları habere göre Avustralya polisi bu gazetecilere Hakan Ayık'ın Türkiye'deki yolsuzluk yapan yetkililerle bağlantısı olduğunu söyledi. Gazeteciler buldu, devlet seyretti. Otelin ticaret sistemindeki kayıtlarını inceleyen gazeteciler sahibinin Hakan Reis isimli bir kişi olduğunu gördüler. Kısa süre sonra Hakan Ayık'ın soyadını değiştirdiğini öğrendiler. Bu gazeteciler otelin zemin katında iri yarı adamların toplandığını, Amerikan ve Avustralya aksanıyla konuştuklarını görmüştü. Biri Hakan Ayık'ın görünüşüyle eşleşiyordu, gizlice görüntüsünü çektiler. Hakan Reis'in ikamet kaydı ise Eyüp Sultan'daki Kemer County'ydi. AKP yandaşı Demirören Holding'in yaptığı bu çok lüks site malikanelerden oluşuyordu. İddiaya göre Hakan Ayık'ın burada iki evi vardı. Hakan Reis adına ulaşan Avustralyalı gazeteciler Hakan Ayık'ın sosyal medyadaki son fotoğraflarına da ulaştı. Sürekli üçgen vücuduyla yarı çıplak poz veren adam artık çocuklarla aile pozlarındaydı. Bu haber 5 Haziran 2021 tarihinde yayınlandı ve sadece 2 gün sonra Truva Atı Kalkanı ve Ironside operasyonları başladı. Yani Türkiye'deki yargı ve güvenlik güçlerinin bu çeteyi tespit etmesi ve operasyon yapması için medyayı takip etmesi bile yeterliydi. Ama yapılmadı. Neden? Kimler engelledi? Avustralya karteli ile Türkiye'de bağlantılı olanlar kimlerdi? Engakuru anon mesajında Türkiye'de dokunulmaz olduklarını ifade ederken kimlerden güç alıyordu? Bu soruların yanıtlarında çok sayıda skandalın gizlendiğini biliyoruz ama soruşturulmuyor, açıklanmıyor. Üstelik Comanchero çetesi ve onunla bağlantılı Avustralya karteli üyelerinin çoğu kırmızı bültenle aranıyordu. Truva Atı Kalkanı operasyonundan sonra bu kişiler hakkındaki uluslararası yakalama talepleri şöyleydi. Hakan Ayık, Avustralya tarafından 29 Aralık 2010'dan beri uyuşturucu madde ticareti ve kara para aklama suçundan kırmızı bültenle aranıyordu. Yani Türkiye'de yaşadığı yıllar boyunca hakkında kırmızı bülten vardı. ABD tarafından 23 Ağustos 2021'den itibaren uyuşturucu madde ticareti ve kara para aklama suçlarından kırmızı bülten çıkartıldı. Duax Engakuru, uyuşturucu madde ticareti suçundan Yeni Zelanda tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Avustralya tarafından aynı suçtan mavi bülten çıkartılmıştı. Mavi bülteni çıkaran ülke ilgili şahsın iadesini talep etmiyor ama tespit edildiğinde bilgi istiyor. Barış Tükel, ABD tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bülten, Avustralya tarafından aynı suçtan mavi bültenle aranıyordu. Hakan Arif Tavukçu, ABD tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bülten çıkarılmıştı. Erkan Yusuf Doğan, ABD tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bülten yayınlanmıştı. Maximilian Rivkin, ABD ve İsveç tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aranıyordu. Necmi Şaki, ABD ve Hollanda tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bülten çıkarılmıştı. Alp Öztürk veya Hasan Topal, Avustralya tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bültenle aranıyordu. Jimmy Avaycan, Avustralya tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bülten çıkarılmıştı. Truva Atı Kalkanı ve Ironside operasyonları dışında da şüpheliler hakkında kırmızı bültenler yayınlanmıştı. Küresel operasyondan sonra ABD, Avustralya, Yeni Zelanda'nın arasında olduğu ülkelerde davalar açıldı. ABD'deki Güney Carolina Eyaleti Mahkemesi'nde uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla açılan davada Hakan Ayık bir numaralı sanıktı. Davada Duax Engakuru, Barış Tükel, Erkan Yusuf Doğan da gıyabında yargılanıyordu. Türkiye'den binlerce kilometre uzakta, dünyanın iki ucunda davalar açılmışken, ana sanıkların yaşadığı Türkiye'de yıllarca operasyon yapılmadı. Hakan Ayık, Engakuru ve diğer çete üyeleri İstanbul'da gizli bir el tarafından korunuyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde medyada manşetlere çıkan adresi, üyeleri ve suç faaliyetleri belli çeteye dokunulmadı. Üstelik Anon'daki yazışmalar Türkiye merkezli hareket ettiklerini ve dünyayı saran bir uyuşturucu ağını yönettiklerini ortaya koyuyordu. Yani suç yeri Türkiye'ydi. Ve aslında bunu soruşturmamak suçtu. İlk operasyon KKTC'de yapıldı. İlk operasyon haberi Türkiye'den değil KKTC'den geldi. 10 Temmuz 2022'de yani Truva Atı Kalkanı operasyonundan yaklaşık bir yıl sonra Comanchero çetesinin yüksek komutanı Mark Douglas Battle Kıbrıs'ta yakalandı ve sınır dışı edilmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'na gönderildi. Mark Douglas Battle'ın Avustralya'dan kaçışını anlatmıştık. Anam şifreli mesajlaşma sisteminde Battle'da kullanıcıydı ve çetenin faaliyetlerine buradan katılıyordu. Çetenin lideri Mick Harvey 2018'de Sydney'de öldürüldükten sonra Mark Douglas Battle yüksek komutan olmuştu. Anon'daki mesajlarında Avustralya'ya giren tüm uyuşturucudan vergi alacağını ve bunun karşılığında uyuşturucunun Avustralya'ya sorunsuz gireceği garantisi verdiğini yazmıştı. Ayrıca uyuşturucu fiyatlarını yüksek tutmaktan bahsettiği mesajları vardı. KKTC'deki gazeteciler bu karanlık adam hakkında adayı sarsması gereken skandalları kaleme aldı. Aslında bu haberlerde anlatılanlar Türkiye'yi de sarsmalıydı. Mark Douglas Battle Avustralya'dan kaçtıktan sonra bir süre Dubai'de yaşadı. Tabii ki sık sık Türkiye'ye geliyor ve çetesiyle büyük sevkiyatların planlarını yapıyorlardı. Dubai'de havuzda turistlerle şiddetli bir kavgaya girişince çok dikkat çekti. Bu kavga görüntüleri sosyal medyada yayılınca deşifre oldu ve Türkiye'ye geçti. Anom yazışmalarına göre vatandaş olmanın yollarını arıyordu. Barona İçişleri Bakanı imzalı belge. Comanchero çetesinin yüksek komutanı Türkiye'de en az bir yıl yaşadıktan sonra KKTC'ye geçmeye karar verdi. Avustralya tarafından mavi bültenle aranıyordu. Yani Avustralya yakalanıp iade edilmesini değil, ülkede bulunduğunun bildirilmesini istiyordu. KKTC'deki mikro makro net sitesinin haberine göre Badıl KKTC'ye geldiğinde emniyet yetkililerine onun hakkında kalın bir dosya verilmiş, buna karşın bir soruşturma açılmamıştı. Üstelik 30 günlük vize ile adaya giren uyuşturucu baronuna 36 bin dolarlık gelir gösterdiği için 6 aylık oturma izni verildi. Bu izni dönemin KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren onaylamıştı. Bu da yetmemiş, Mark Douglas Badıl Kıbrıs'ta çok sayıda şirkete ortak olmuştu. Otomobil ticareti yapan bir şirkete para aktarmış, bir akaryakıt istasyonunu 5 yıllığına kiralamıştı. Ayrıca Girne'den 3 daire satın almıştı. Adaya yasa dışı şekilde milyonlarca dolar sokan Badıl'ın toplam akladığı kara paranın miktarı tespit edilemedi. Bu sırada Türkiye'de Hakan Ayık ile görüşüp Kıbrıs'a dönüyordu. 27. ayrımın sonu, sayfa 275.